Ayrım 2.
Ama genç Montolive tam bir yüzyıl umutsuzluklardan, sevinçlerden oluşan çok uzun bir zaman geçmiş gibi geliyordu. İngiltere'de klasik bir eğitim görmüş, duygulanma isteği duymayacak biçimde eğitilmişti. Bütün öteki derslerini gençliğine karşın çok iyi bellemişti. Kabul salonlarının yaşadığı çevrenin sorunlarını soğukkanlılıkla karşılamayı biliyordu. Ama kişisel coşkulara karşı koyabilmek için elindeki tek silah, beceriksiz bir suskunluğa dönüşecek derecede uyuşturulmuş ulusal bir duyarlılığın sinirli sessizliğiydi. İnsana susmayı, utanmayı öğreten bir eğitim. Duyarlılıkla eğitimin yan yana yürüdüğü pek görülmemiştir. Ama aradaki gediği genel davranış kurallarıyla dışarıya karşı takınılacak tutumla hiç açık vermeksizin gizleme olanağı vardır. Tutku diye bir şey duymuş, kitaplarda okumuştu. Ama kendi başına asla gelmeyeceğini düşünmüştü hep. Oysa şimdi tutku, genellikle birden boy atan okul çocuklarında görüldüğü gibi gündelik davranışlara, uğraşlara, her günkü konuşmalara, dostluklara kendini bırakmışlık perdesinin ardında başlı başına varlığını sürdüren gizli yaşamına burnunu sokmuştu. İçindeki erkek henüz büyüyemeden toplumsal kişiliği aşırı derecede olgunlaşmış biriydi. Eski bir sandığı boşaltır, içinden çıkanları karma karışık atar gibi Leyla onun içini dışına çıkarmıştı. Bütün yedek güçleri elinden alınmış, toy, tatsız bir genç olduğu konusunda kuşkuları vardı. Neredeyse öfkeyle, işte sonunda burada uğruna ölmeye bile hazır olduğu bir şeyin bulunduğunu anlıyordu. Ruhunu en can alıcı noktasından yakalayan kanatlı iletisini yalınlığında taşıyan bir şey. Hatta karanlıkta bile yüzünün kızarmasını istiyordu. Bu çok saçmaydı. Sevmek saçmaydı. Şöminenin rafından düşmek gibi bir şey. Acaba yeni ayı yansıtan gölün kıyısında, hurma ağacı tayflarının arasında annesi ikisini böyle diz dize giderken görebilseydi ne derdi? Leyla, mutlu musun diye fısıldadı. Montolive bileğini yalayıp geçen dudaklarının dokunuşunu duydu. Sevgililer birbirlerine söyleyecek, daha binlerce kez söylenip geri alınmamış bir söz bulamazlar. Öpüşler bu binlerce içi yaralara çevirmek için uydurulmuştur. Leyla bir kez daha, Montolive, David, sevgilim dedi. Evet, çok suskunsun, uyudun sandım. Kendi allak bullak dünyasıyla yüz yüze gelmekten Montolive'in kaşları çatılmıştı. Düşünüyordum, dedi. Bir kez daha dudakların bileğinde gezindiğini duydu. Sevgilim, sevgilim. Tatlı su kanallarıyla Haliç'i bölen setler ağının üzerine kurulmuş dört köşeli bir yapı olan eski ev görününceye kadar diz dize gittiler. Havada yavru yarasalar uçuşuyordu. Evin üst balkonları pırıl pırıl aydınlıktı. Hastalıklı adam yamuk, yıllık gövdesiyle orada tekerlekli iskemlesine oturmuş, kıskanç bakışlarını geceye dikmiş, onları bekliyordu. Leyla'nın kocası bilinmeyen bir kas hastalığından ölmek üzereydi. Günden güne eridikçe aralarındaki zaten büyük olan yaş farkı, çünkü Leyla 40 yaşındaydı, 40'tan da genç gösteriyordu, oysa kocası 60'ın üstündeydi. Daha da fazlaymış gibi görünüyordu. Bu zayıflama hastalığı adamcağızı yiyip bitirmiş, şalların, battaniyelerin arasında içi boş bir kabuğa çevirmişti. Bu kabuğun içinden iki uzun duyarlı el uzanıyordu. Küçük oğlunun yüzünde yankısını bulan suskun kaba çehresiyle iki omzunun arasında çarpık duran başı bazen karnavallarda sopalara geçirilip taşınan maskeleri andırıyordu. Bunlara eklenecek bir tek şey kalıyor, o da Leyla kocasını seviyordu. Leyla onu seviyordu. Montolive kendi beyninin sessizliğinde bu sözcükleri papağan gibi acı acı haykırmadan düşünemiyordu. Nasıl sevebilirdi? Bunu kendisine kaç kez sormuştu. Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Döşeme taşlarının üzerinde atların nal seslerini duyan koca, iskemlesini balkonun önüne iterek hırçın bir sesle sordu. Sen misin Leyla? Sesi sanki aşağıdan yukarıya kendisine doğru kalkan gülümsemedeki sevgiden yalnızca çocukların anlayabileceği bir avutuculukla doğulu uysallığını birleştirerek "sevgilim" diye yanıtlayan boğuk, tatlı, kontraltı sesin sıcaklığından alınmaya hazır yaşlı bir çocuğun sesine benziyordu. Yüksek tahta merdivenleri bir koşuda çıkan Leyla onu kucaklayarak "hepimiz kazasız belasız döndük işte" diye bağırmıştı. Montelieu atından ağır ağır inerken hasta adamın rahatlayarak içini çekişini duydu. Onları kucaklaşırken görmektense bir kolanı gereksiz yere sıkıştırmaya çalışarak oyalanmayı yeğledi. Kıskançlıkla ilgisi yoktu. Onun kuşkuculuğu kendisini çok üzüyor, çok yaralıyordu. Genç olmak, toy olmak, kendi gizli köşenden dışarı sürüklendiğini duyumsamak iğrenç bir şeydi. Bütün bunlar nasıl gelmişti başına? Sanki İngiltere'den milyonlarca kilometre uzaktaydı, sanki deri değiştirmek gibi geçmişini çıkarıp atmıştı. Ilık geceyi yasemin ve gül kokuları dolduruyordu. Daha sonra Leyla odasına gelecek, olursa kazık gibi kas katı kesilecek, hiç konuşmadan, hiçbir şey düşünmeden o şaşılası genç gövdeyi neredeyse hiç istek ya da pişmanlık duymadan kollarının arasına alacaktı. Başından aşağı soğuk su dökülmüş gibi oldu, gözlerini kapadı. Merdivenleri ağır ağır çıkıyordu, uzun boyluydu, dik ve yakışıklı, böyle olduğunu kendisine öğreten Leyla'ydı. Hasta adam kulak tırmalayıcı sesiyle "hoşuna gitti mi Montelieu?" diye sordu. Sesinde suyun yüzüne çıkan yağ gibi gurur ve kuşku yüzüyordu. Uzun boylu kara bir uşak tekerlekli masayı ona doğru sürdü. Üstünde bir sürahi viski duruyordu. Ne şaşılası bir aykırılıklar dünyası. Olağanüstü güzel halılarla, ikinci imparatorluk döneminin Türk yapısı alelacayip eşyalarıyla dolu, duvarları omdurmandan ele geçirilmiş, Güney Afrika mızraklarıyla kaplı bu eski, kocaman evde sömürgeciler gibi akşam içkisi içmek. Otursana. Montelieu gülümseyerek otururken kitapların, dergilerin, Leyla'nın yenilmemek için sürekli doyurduğu bir düşünce açlığının simgelerinin ta buralara konuk odasına kadar yayıldığına dikkat etti. Doğal olarak kitaplarını, dergilerini haremde saklardı. Ama her zaman evin başka yerlerine de taşıyorlardı. Kocasının bu dünyadan hiç nasibi yoktu. Bedensel yetersizliği arttıkça daha kaygılandırıcı boyutlara ulaşan kıskançlığından çekindiği için Leyla bunu ona elinden geldiğince fark ettirmemeye çalışırdı. Oğullar yıkanıyordu. Montevil'in kulağına bir yerlerden akarsu sesi geliyordu. Biraz sonra özür dileyip yemek için beyaz takımını giymek üzere odasına çekilecekti. Bir yandan içkisini yudumluyor, bir yandan tekerlekli iskemlede oturan kağıt gibi buruşturulmuş adamla yumuşak, ahengi sesiyle konuşuyordu. Bu adamın karısının aşığı olmak ona ürkünç, ürkünç olduğu kadar yakışıksız görünüyordu. Oysa Leyla bu aldatmacayı öylesine olağan, öylesine rahat sürdürüyordu ki Montelieu şaşmadan edemiyordu. Soğukkanlı, tatlı sesi falan filan onu fazla düşünmemeye çalışsa iyi olacaktı. Kaşlarını çatarak içkisini yudumladı. Tanıtma mektubunu sunmak üzere ta buralara gelmek onun için hiç kolay olmamıştı. Otomobil yolu ırmağın sığ geçit yerine kadar geliyordu. Hala da öyleydi. Daha sonra kanalların arasındaki eve ulaşabilmek için ata binmek gerekiyordu. Neredeyse bir saat tek başına bekledikten sonra kendisine at verecek iyiliksever bir yolcuya rastlamasaydı varmak istediği yere ulaşamayacaktı. O saatte hasta adamın dışında evde kimse yoktu. Tumturaklı, ağdalı bir Arapçayla kaleme alınmış tanıtma mektubunu okurken adamın sanki mektubun yazarı karşısındaymış gibi mektuptaki selamlara verilmesi gereken kibar yanıtları yüksek sesle verdiğini görmek Montevil'i çok eğlendirmişti. Sonra birden başını kaldırıp genç İngiliz'in yüzüne sevecenlikle bakarak konuşmaya başladı. Montelieu de alçak sesle yanıtlar verdi. "Gelir bizimle kalırsın. Arapçanı ilerletmenin tek yolu bu. İstersen 2 ay. Oğullarım İngilizce bilirler, seninle konuşmak hoşlarına gidecektir. Karımın da öyle. Evde yeni bir yüz, bir yabancı görmek en bayıldıkları şeydir. Sevgili Nesim'in bu yıl Oxford'da son yılı. Bir an gözlerinde parlayan övünç ve mutluluk daha sonra sönerek yerini her zamanki acı ve kedere bıraktı. Hastalık aşağısamayı üstüne çeker. Hasta bir adam bunu çok iyi bilir. Montelief kabul etmiş. Hem yerel izinlerinden hem yıllık İngiltere izninden vazgeçerek Kıpti toprak ağasının evinde 2 ay kalma izni almıştı. Bu şimdiye kadar bildiği her şeyden kopmak demekti. Hiç kuşkusuz ta ortaçağa, belki onun da ötesine uzanan bir derebeyliğin bilinçsiz şatafatına dayanan, onunla beslenen bir aile yaşamının içine girecekti. Burton, Beckford, Lady Hester dünyasına. Acaba onlar da hala yaşıyorlar mıydı? Ama burada kendi hayal gücünün fırçasıyla boyanmış, tuvalin tam ortasında bulunan birinin elverişli konumundan bakıldığı zaman, yabancı şeylerin birdenbire bütünüyle normalleştiğini görmüştü. Yabancılığın bütün şiiri onu bilinçsizce yaşamaktan doğuyordu. Arap dilinin açıl susamın şimdiden el vermeye hazır olduğunu anlayan Montelief, ilk kez yabancı bir ülkenin, yabancı bir yaşam biçiminin içine gerçekten girdiğini duyumsamaya başladı. Böyle durumlarda herkes bu duyguyu yaşardı. Yani eski bir benliği yitirip onun yerine yeni bir benlik geliştirmenin baş döndürücü erincini. Sanki kayıyor, kendi renklerini yitiriyor denebilirdi. Eğitimin gerçek anlamı bu muydu acaba? El değmemiş, kocaman, büsbütün bir dünyayı imgeleminden söküp yeni yaşamının toprağını aktarmaya başlamıştı bile. Hosnani ailesinde garip bir uyum vardı. İncelikli Nesim'le annesinin ruh yapıları birbirine çok yakındı. İkisi de aynı yoğun duyarlılık ve zeka dünyasını paylaşıyorlardı. En büyük oğul olan kendisi ise annesine hizmet edebilmek için hep hazır oldu bekliyordu. Ona bir kapı mı açılacak, yerden mendil mi alınacak hemen fırlıyordu. Hem İngilizcesi hem de Fransızcası davranışları kadar kusursuz, gövde yapısı kadar güçlü ve zarifti. Sonra mum ışığının öteki yanında karşılarında oturan öteki 2 kişi. Paçavralara sarılı hasta adamla onun küçük oğlu. Bir çoban köpeği kadar sert ve kaba olan küçük oğul da sanki her an silah başına çağrılmayı beklermiş gibi anlatılması zor bir hal vardı. İri kıyım, çirkin ve inceliksizdi. Ama babasının ağzından çıkan her sözü nasıl can kulağıyla dinlediğini görseydiniz, onun sevgi bağlantısının nereyle kurulduğunu anlardınız. Basitliği gözlerinde yansıyordu, o da her an hizmete hazırdı. Gerçekten de toprak işlerinden fırsat bulup evde kalabildiği zamanlar tekerlekli iskemlenin arkasındaki uşağa yol verir, göğsü gururla kabararak babasına hizmet eder, hatta onu kucağına alıp sevecenlikle neredeyse şeytansı bir hazla tuvalete götürmekten mutluluk duyardı. Annesine bakışlarında sakat adamın gözlerinde parlayan gurura, çocuksu kedere benzeyen bir şeyler vardı. Ama her ne kadar iki kardeş bir zeytin çubuğu gibi böyle ikiye ayrılmışlarsa da aralarında kopukluk yoktu. Aynı dalın devamıydılar, bunu biliyor, birbirlerini yürekten seviyorlardı. Çünkü aslında birbirlerinin tamamlayıcısıydılar. Birinin güçsüz olduğu yerde öteki güçlüydü. Nesim kan dökmekten, el işlerinden, çirkin davranışlardan hoşlanmaz, naruzsa bunların hepsine bayılırdı. Peki Leyla? Kuşkusuz Montelief onu güzel bir bilmece olarak görüyordu. Oysa biraz daha deneyimli biri olsa, ondaki doğallıkta tam bir ruh arılığı, taşkın doğasında kendini özgürce gerçekleştirmesine izin verilmemiş, bu yüzden de uzlaşmaların arasına uysalca geri çekilmiş bir yaratılış görebilirdi. Örneğin kendinden bunca yaşlı bir adamla evliliği tam bir uzlaşma evliliğiydi. Her şeye karşın Mısır buydu işte. Onun ailesinin mal varlığıyla Hosnanilerinki denk görülmüştü. Bütün bu tür evliliklerdeki gibi 2 büyük şirket birleşmişti. Mutlu muydu, değil miydi? Bunu düşünmek hiç aklından geçmemişti. Açtı, hepsi bu. Servetlerinin dayanağı bu ağır yükümlülükle toprakların sınırları dışında, bu eski evin duvarlarının ötesinde kalan kitaplar, toplantılar dünyasına açtı. Uysaldı, yumuşak başlıydı, çok iyi eğitilmiş bir hayvan gibi sevdiklerine bağlıydı. Ama tek düzelikten çok canı sıkılıyor, ne yapacağını şaşırıyordu. Genç kızlığında Kahire'de başarıyla öğrenimini tamamladıktan sonra Avrupa'ya gidip sürdürme umudunu birkaç yıl yitirmemişti. Doktor olmak istiyordu ama o dönemde Mısırlı kadınlar için Mısır düşünce biçiminin toplumunun dar kalıpları şöyle dursun, kara peçeden kurtulmak bile büyük bir şanstı. Mısırlılar Avrupa'yı yalnızca zenginlerin uğrağı bir alışveriş merkezi olarak görürlerdi. Kuşkusuz ana babasıyla birkaç kez Paris'e gitmiş, hepimiz gibi o da oraya aşık olmuştu. Ama iş Mısır alışkanlıklarının engellerini aşıp ana baba ağından büsbütün kurtulmaya, yetenekli bir beyni doyurabilecek bir yaşama kaçmaya gelince, işte o noktada büyüklerinin tutuculuğu kaya gibi karşısına dikildi. Evlenmeli, Mısır'da kalmalıydı. Aldığı soğuk yanıt bu oldu. Tanıdıkları zenginler arasında ona bulabildiklerinin en iyi yüreklisini, en elverişlisini seçtiler. Düşler kayalığının kıyısında duran hala güzel ve zengin Leyla, gerçekten de İskenderiye'nin kibarlar çevresinde kara kırlangıç diye bilinirdi. Her şeyin renksizleşmeye, yavanlaşmaya başladığını görüyordu. Uyumak zorundaydı. Kuşkusuz birkaç yılda bir alışveriş etmek ya da tatil yapmak üzere kocasıyla birlikte Avrupa'ya gitmesine kimsenin bir diyeceği yoktu. Ama yaşamı Mısır'a aitti. İster istemez kabul etti. Onların kendisi için düşünüp çizdikleri yaşam biçimine tepkisi önceleri umutsuzluk, daha sonra boyun eğiş oldu. Kocası iyi yürekli, düşünceli bir adamdı ama kafası biraz kalıncaydı. Bu yaşam Leyla'da istek diye bir şey bırakmadı. Kocasına aşırı bağlılığı onu büsbütün kocasının işleriyle ilgilenmeye itmişti. Avrupa yaşam biçiminin uzak doğusu izlerini taşıyan tek başkent İskenderiye'den kocasının isteğine uyarak uzak duruyordu. Kendisini Delta'nın köreltici havasına, Hosnani topraklarındaki yaşamın tek düzenliğine bırakalı yıllar olmuştu. Daha çok yurt dışında eğitim gören, seyrek de olsa ziyaretleriyle eve biraz canlılık getiren Nesim aracılığıyla soluyordu. Ama bitip tükenmeyen dünya merakını yatıştırmak için dört dilde dergilere, kitaplara abone olmuştu. Dört dilin dördünü de ana dili kadar iyi, belki ondan daha iyi biliyordu. Çünkü yürürlükten düşmüş boyutsuz Arapça hiç kimsenin düşünmesine ya da duymasına tek başına yetmez. Böylece yıllardır süren bu boyun eğiş kavgasında umutsuzluk öğesi zaman zaman sinir hastalığı biçiminde su yüzüne çıkıyor, kocası buna hiç de akılsızca olmayan bir ilaç öneriyordu. İskenderiye'de 10 günlük bir tatil. Her gidişinde yanaklarına kan gelirdi. Ama zamanla bu ziyaretlerde seyrekleşti. Hiç anlamadan dost çevresinin dışına kaymış, onların hafif konuşmalara, ıvır zıvır görüşlere dayanan dünyasında gittikçe daha acemi kaldığını görmeye başlamıştı. Kent yaşamı onu sıkıyordu. Büyük gölün suları gibi sığlaşmış, kurumuştu. Yıllar onun için gözlem gücünü artırırken dostları ona yetişememiş, birkaç at, birkaç yüzden başka çevresinde kimse kalmamıştı. Örneğin Doktor Baltazar, örneğin Amaril, onlar gibi birkaç kişi daha. Ama İskenderiye çok yakında kendisinin olmaktan çıkıp bütün bütüne Nesim'in olacaktı. Öğrenimini bitirir bitirmez gemiciliğe, petrole, tungstene kadar kol atan, suyu arayan kökleriyle hızla büyüyüp dal budak salmakta olan bankacılık kuruluşunun başına geçirilecekti. Ama bu işler gerçekleştiğinde Leyla sözcüğün tam anlamıyla dünyadan geçmiş olacaktı. Aralarına bir yabancının Montevil'in gelişine hazırlıklı olmadığını duyumsamasında bu yalnız yaşamın payı vardı. O ilk gün çölde yaptığı at gezintisinden geç saatte dönmüş, kocasıyla konuğun arasındaki yerine tatlı bir heyecanla süzülmüştü. Montevil ona hemen hemen hiç bakmadı, Çünkü o ürpertici ses bile yüreğinde alelacayip küçük titreşimler doğurmaya yetiyordu. Yüreği bu titreşimleri kayda geçiriyor ama anlamaya çalışmak istemiyordu. Leyla beyaz bir külot pantolon, sarı bir frenk gömleği giymiş, boynuna eşarp bağlamıştı. Küçük, düzgün elleri beyaz ve yüzüksüzdü. O gün oğulların ikisi de öğle yemeğinde görünmediler. Hayli ileri Arapçası, kusursuz Fransızcasıyla Leyla'yı şaşırtmış olan genç adama yemekten sonra evi ve bahçeyi gezdirmeyi seçen Leyla oldu. Montelieu hiç beklenmedik bir biçimde kızararak başını öne eğdi. Alçak, duygulu bir sesle, ''Zamanında davranıp tavşan dudaklığını diktirmediğimiz için öyle vicdan azabı duyuyoruz ki.'' Sonra köy çocukları onunla alay etmeye başladılar. Ona deve diyorlardı. Bunlar onu çok yaraladı. Develerin dudağının ikiye yarık olduğunu bilir misiniz? Hayır mı? Öyledir. Narus kendisine uğraşacak bir şeyler bulmuştur hep. Karşılığını verdi. Yanında yürüyen genç adamın yüreğinde ona karşı bir duygudaşlık kabardı. Ama dili tutulmuş gibiydi. O akşam daha sonra Leyla ortalarda görünmedi. Başlangıçta kendi duyguları kendisini şaşırtmıştı. İç gözleme alışık değildi, yani kendi kişilik kalıtını tanımıyordu. Tek sözcükle genç olduğu için onları başarıyla başından salmıştı. Daha sonra eski moda bir aynanın önünde tıraş olur ya da kravatını bağlarken her bir ayrıntıyı kendi kendine ciddiyetle anımsayarak bütün her şeyi zihninden geçirmişti. Bu olayı saplantı halinde dönüp dönüp yeniden inceliyordu. Sanki Leyla'nın vekilliğini edip kendi içinde uyandırdığı yepyeni coşkuları harekete getirip onlara egemen olmak istiyordu. Bazen sıkılmış dişlerinin arasından duyulur duyulmaz bir sesle ''Allah kahretsin'' diye bir sövgü fırlardı. Sanki aklına korkulu bir felaket gelmiş gibi. Büyümeye zorlanmak hiç hoş bir şey değildi. Büyümek heyecan vericiydi. Korkuyla tuhaf bir sevinç arasında gidip geliyordu. Sık sık kocasının önerisi üzerine Leyla ile çölde at gezintisi yaparlardı. Bir gece dolunay vardı, rüzgarın etkisiyle kar ya da enfiye gibi ince ince tozuyan bir kumulda yan yana uzanırlarken kendisini yepyeni bir Leyla ile karşı karşıya buldu. Yemeklerini yemişler, soluk aydınlıkta konuşuyorlardı. Leyla birden, ''Dur, dudağında bir kırıntı var.'' dedi. Öne doğru eğilip diliyle yavaşça kırıntıyı aldı. Montelieu bir an alt dudağında Mısırlı bir kedinin küçük ılık dilini duyumsamıştı. İşte Allah kahretsin sözü zihninde hep bu noktada yineleniyordu. Bunun üzerine Montelieu'nin rengi soldu, bayılacak gibi olmuştu. Ama o kendisine öylesine yakındı, öylesine zararsızca gülümseyerek burnunu yukarı doğru buruşturarak yanına sokulmuştu ki, onu kollarını alıp aynaya çarpan bir adam gibi sekerek ilerlemekten başka bir şey yapamazdı. Mırıltılı gölgeleri bir göl suyunun yüzeyine düşen yansımalar gibi buluştu. Bin parçaya bölünen aklı kanatlanıp çevredeki çöle dağıldı.